Ayrım 26.
Kolya, Lizaveta Prokofievna ile kızlarının arkasından geldiklerini haber verdi. Lebedev bu habere şaşırarak prense sokuldu. Petisinlerle Gavrila Ardalyonovic'i de alalım mı? Generaller için ne diyorsunuz? Prens güldü. Neden almayacakmışız? Kim isterse buyursun. Lebedev, sizin daha başlangıçtan beri bende yanlış anladığınız bir şey var. Bu yanlışlığınız sürüp gidiyor. Şunu iyi bilin ki ne kimseden gizleyeceğim ne birisinden sakınacağım bir şey var. Lebedev de ona bakarak gülmeyi gerekli saydı. Son derece heyecanlı olduğu halde görünüşe göre pek hoşnuttu. Kolya'nın haberi doğruydu. Haber vermek için yapan Çinlerin önü sıra gelmişti. Bir an sonra konuklar odayı dolduruverdiler. Yapan Çinler Taraça'dan, Petisinler, Ganya ve General Ivolgin öbür odalardan geldiler. Yapan Çinler prensin hastalığını, onun Pavlovsk'ta olduğunu Kolya'dan yeni öğrenmişlerdi. Generalin karısı o zamana kadar ciddi bir tereddüt içindeydi. General ailesine prensin kart vizitini 2 gün önce vermişti. Bu kart Lizaveta Prokofievna'da prensin hemen Pavlovsk'a onların ziyaretine geleceği umudunu uyandırmıştı. Kızlar annelerini 6 aydır tek bir satır bile yazmayan birisinin şimdi de acele etmeyeceğine, kendisinin Petersburg'da onlara gelene kadar nice nice işleri olabileceğine boş yere inandırmaya çalışıyorlardı. Hanımefendi bu görüşlere iyice kızmıştı. Geç de olsa hiç değilse ertesi gün geleceğine bahse tutuşmaya hazırdı. Ertesi gün bütün sabah bekledi. Öğle yemeğine hazırlandılar. Akşam olup ortalık iyice kararınca Lizaveta Prokofievna sağa sola çatmaya başladı. Kuşkusuz kavga nedenleri arasında prensin adı bile geçmiyordu. 3. gün ondan hiç söz edilmedi. Bir aralık sofrada Aglaé, "Maman, prensin gelmemesine kızıyor," diye ağzından kaçırıverdi. General buna "benim hiç suçum yok" deyiverince Lizaveta Prokofievna kalktı, hışımla sofradan ayrıldı. Sonunda akşamüstü Kolya haberlerle ve prensin başından geçenlerin ayrıntılarıyla geldi. Böylece Lizaveta Prokofievna zafer kazanmıştı. Gene de Kolya iyice azarlandı. Sırası gelince sabahtan akşama kadar dolaşır, yakanı kurtaramazsın ondan. Bu kez hadi gelmeye gerek duymadı diyelim. Hiç olmazsa haber gönderseydi. Kolya yakanı kurtaramazsın sözüne kızmayı başka zamana bıraktı. Hatta Lizaveta Prokofievna'nın prensin hastalığını duyunca belirttiği merak ve heyecan o kadar hoşuna gitmişti ki o söz bu derece ağır olmasa onu büsbütün bağışlayacaktı. Lizaveta Prokofievna Petersburg'un tanınmış doktorlarından birini ilk trenle getirtmek için buradan adam gönderilmesini istiyordu. Ama kızları vazgeçirdiler. Gene de anneleri hastayı hemen ziyaret etmeye hazırlanınca geri kalmadılar. Lizaveta Prokofievna telaşlandı. "Çocuk ölüm döşeğinde, biz burada törenle vakit öldürüyoruz. Dostumuz değil mi?" Aglaé söze karışmak istedi. "Bu kadar heyecan çok değil mi?" "Pekala, sen gitme, daha iyi edersin. Zaten Yevgeni Pavlovich gelecek, evde konuğu karşılayacak kimse yok." Tabii Aglaé bu sözlere karşın herkesle birlikte gitti. Niyeti de buydu zaten. Adelaida'nın yanında oturan prens Seçe, genç kızın dileğine uyarak bayanlara katılmayı hemen kabul etti. Prens Seçe, yapan Çinlerle ilk tanıştığı sırada prensten söz edildiğini duyunca çok ilgilenmişti. Prens Mışkin'le son zamanlarda bir yerde tanıştıkları ve 2 hafta kadar ufak bir şehirde birlikte kaldıkları anlaşılmıştı. Şöyle böyle 3 ay kadar önceydi bu. Prens Seçe, Prens Mışkin hakkında bazı şeyler anlattı. Genel olarak ondan iyi bir dille söz etti. Şimdi de eski ahbabının ziyaretine gitmekten büyük bir sevinç duyacaktı. General Ivan Fedorovic evde yoktu. Yevgeni Pavlovic de henüz gelmemişti. Lebedev'in köşküyle yapan Çinler arasındaki uzaklık 300 adımdan çok değildi. Prensin çevresindeki kalabalık hem de bunlar arasında hiç çekemediği 2-3 kişinin bulunması Lizaveta Prokofievna'nın daha girer girmez canını sıktı. Ayrıca ölüm döşeğinde yattığı tahmin edilen bir hasta yerine onları ağırlayan, ilk bakışta sağlığı yerinde, şık giyinmiş, güler yüzlü bir gençle karşılaşmaları da başka bir kötü izlenim olmuştu. Hanımefendi şaşkınlıktan olduğu yerde durakaldı. Kolya onu daha evde, ölüm tehlikesinde kimse olmadığını çok iyi anlatabilirdi. ama yakın dostu prensi sapasağlam görünce generalin karısının nasıl öfkeleneceğini tahmin ederek muzip davranmış, prensin gerçek sağlık durumunu açıklamamıştı. Çocuk dostluk bağları güçlü olduğu halde sık sık hem de bazen pek acı olarak takıldığı Lizaveta Prokofievna'yı kızdırmak için biraz ileri gitmiş, tahminini açıkça söylemişti. Lizaveta Prokofievna prensin gösterdiği koltuğa yerleşerek kolyeye ''Dur bakalım iki gözüm, hemen zafer borularını öttürme'' dedi. Lebedev, Ptitsin ve General Ivolgin kızlara sandalye vermeye koştular. Aglaya'ya sandalyeyi general verdi. Lebedev, Prenseçe'ye de bir sandalye sürdü. Bunu bel kırarak üstün bir saygıyla yaptı. Varya her zamanki gibi genç kızlarla içten bir yakınlıkla selamlaştı. ''Doğrusunu söyleyeyim prens, ben seni yatakta bulacağımı sanıyordum.'' dedi generalin karısı. ''Hem de korkudan öyle büyüttüm ki, ne yalan söyleyeyim, şimdi mutlu yüzünü görünce neredeyse hayal kırıklığına uğradım. Ama yemin ederim yalnızca bir dakika için, aklımı toplayana kadar.'' Zaten biraz düşününce her zaman akıllıca davranır, akıllıca konuşurum. Sanırım sen de öylesin. Aslında iyileşmene sevindim. Kendi oğlum olsa onun iyileşmesine bu kadar sevinmezdim belki. Bu dediğime inanmazsan kendin utan. Ama bu muzır çocuk bana karşı elinden ne gelirse ardına koymuyor. O da ayrı. Sen onu koruyorsun sanırım prens. O halde sana da şimdiden söyleyeyim. Günün birinde onun ahbaplık şerefinden kendimi yoksun kılacağım. ''Benim ne suçum var?'' diye söyleniyordu Kolya. ''Size istediğim kadar prensin iyileştiğini söyleyeyim, inanmazdınız. Onu ölüm deşeğinde göz önüne getirmek size daha çekici görünür.'' Lizaveta Prokofievna prense döndü. ''Çok mu kalacaksın burada? Bütün yaz, belki daha da çok. Yalnız mısın, evlenmedin mi?'' ''Hayır, evlenmedim.'' Prens bu ineleme biçiminin saflığına gülümsedi. ''Gülecek ne var, bazen oluyor.'' ''Ben asıl evden söz etmek istiyorum. Niye bize taşınmadın?'' ''Bir bölüm boş duruyor. Yine de nasıl istersen.'' Sonra sesini alçaltarak Lebedev'i başıyla gösterdi. ''Bunun köşkünü mü kiralıyorsun?'' diye sordu. ''Boyunu da kırıtıyor. Ne biçim adam?'' Vera o sırada her zamanki gibi en küçük kardeşi kucağında taraçaya girdi. Sandalyeler arasında dolaşırken kırıtıp sırıtan, nereye sokulacağını bilemeyen, gene de oradan ayrılmaya hiç niyetli olmayan Lebedev birdenbire Vera'nın üstüne atıldı. Onu taraçadan kovarak ellerini sallamaya, üstelik kendinden geçerek tepinmeye başladı. ''Deli bu hanımefendi, deli!'' dedi. ''Hayır, o sarhoş öyleyse.'' Hanımefendi bakışını öteki konuklar üzerinde gezdirdikten sonra kesinlikle ''Senin çevren de hiç de iyi değil.'' diye başladı. Yalnız şu kızcağız pek sevimli. Kim bu? Vera Lukyanovna, Lebedev'in kızı. Çok şey, sevimli, tanışmak isterdim. Lebedev, Lizaveta Prokofievna'nın iltifatlarını duymuştu. Kızını tanıştırmak için sürüklüyordu. Yaklaşırken, öksüzler efendim, öksüzler diye yılışıyordu. Şu kucağındaki çocuk en küçük kız kardeşi, yetimim Lubov. Henüz 6 hafta önce doğururken ilahi irade ile ölen karım Yelena'dan, en yasal evlilikten doğmuş bir yavru. Evet, analık ediyor ablası ona. Ablasıdır. Yalnızca ablası efendim. Evet, yalnızca ablası. Lizaveta Prokofievna birdenbire öfkeyle, ''Kusura bakma ama sen aptalın tekisin.'' dedi. ''Yeter artık. Sanırım bunu kendin de anlıyorsun.'' Lebedev yerlere kadar eğildi. ''Pek doğru efendimiz.'' ''Baksanıza Bay Lebedev, sizin apokalipsi yorumladığınızı söylüyorlar, doğru mu?'' diye sordu Aglaya. ''Doğru efendim, 15 yıldır. Hakkınıza bir şeyler duymuştum, sizden gazetelerde söz etti sanırım.'' Lebedev sevinçten etekleri zil çalarak, ''Hayır, o başka bir yorumcu, öldü o, yerine ben geçtim.'' dedi. ''Ne olur bir gün komşuluk adına bana da yorumlasanız, apokalipsi anlamıyorum.'' İğne üstündeymiş gibi konuşma fırsatı bekleyen General Ivolgin hemen söze karıştı. ''İzninizle sizi uyarayım Aglaya Ivanovna. Bütün bunlar onun şarlatanlıklarından başka bir şey değil. İnanın bana.'' General Aglaya'nın yanına oturarak konuşmasını sürdürdü. ''Kuşkusuz sayfiye hayatının kendine göre üstünlükleri, zevkleri vardır. Apokalipsi yorumlama amacıyla şuna buna sokulabilmek düşüncesi doğrusu eşsiz bir buluş. Ama ben... Sanırım bana şaşkınlıkla bakıyorsunuz. Kendimi tanıtmakla şeref duyarım. General Ivolgin, Sizi bir zamanlar kucağımda taşırdım Aglaya Ivanovna. Aglaya gülmemek için kendini güç tutarak çok sevindim diye mırıldandı. Barbara Ardalyonovna ile Nina Aleksandrovna'yı tanırım. Lizaveta Prokofievna kıpkırmızı kesildi. İçinde ne zamandır birikenleri boşaltmak ihtiyacını duydu. Çok eskiden görüştüğü General Ivolgin'i hiç çekemezdi. Öfkeyle "Her zamanki gibi yalan," dedi. Onu hiçbir vakit kucağında taşımadı. Ama Aglaya birdenbire "Unuttur musun herhalde maman? Tver'de taşırdı vallahi," diye doğruladı. "O zaman Tver'de oturuyorduk. Ben de hatırlıyorum, 6 yaşındaydım. Bana oklaya yapmıştı da bir güvercin bile vurmuştum. General, birlikte bir güvercin vurduğumuzu hatırlıyor musunuz?" "Bana da mukavvadan bir miğferle tahta kılıç getirmişti," diye bağırdı Adelaide. "Ben de hatırlıyorum," dedi Aleksandra. "Hatta siz yaralı güvercin yüzünden kavgaya tutuşmuştunuz. İkinizi de köşeye cezaya dikmişlerdi." Adelaide miğferi kılıcıyla durmuştu. General Aglaya'yı onun kucağında taşıdığını, laf olsun diye gençlerle tanışırken söze böyle başlamak alışkanlığında olduğu için söylemişti. Ama bu kez kendisinin de unuttuğu bir gerçeğin üstüne basmıştı. Aglaya'nın onunla birlikte bir güvercin vurduğunu doğrulaması generalin belleğini canlandırdı. Çok yaşlı insanların uzak geçmişteki bir olayı hatırladıkları biçimde olayı bütün ayrıntılarıyla hatırladı. Bu anı da zavallı ve her zamanki gibi biraz çakır keyif olan generali bu derece etkileyen şeyin ne olduğunu kestirmek güçtü. Yalnız son derece duygulandığı açıkça anlaşılıyordu. "Hatırladım, hepsini hatırladım," diye bağırdı. "O zaman üst değmendim. Minicik, güzel bir yavruydunuz. Nina Aleksandrovna, Ganya, evinize kabul ediliyordum. Ivan Fedorovich de." Hanımefendi sözünü kesti. "Gördün mü şimdi de ne hale geldin? Soylu duygularını henüz içkiyle büsbütün yitirmemiş olacaksın ki bu kadar dokundu sana. Ama karına etmediğini bırakmadın. Çocuklarının başında bulunacak yerde borçlular cezaevinde yatıyorsun. Git bari iki gözüm, kapının arkasında bir köşeye çekil de biraz ağla. Temiz günlerini hatırla. Belki Tanrı affeder seni. Git, git. Ciddi söylüyorum, temizlenmek için geçmişi pişmanlıkla hatırlamaktan daha iyi çare yok." Sözlerinin ciddi olduğunu tekrarlamaya gerek yoktu. General ayyaşların çoğu gibi son derece duyguluydu. Düşmüş bir sarhoş olarak mutlu geçmişin anılarıyla kolay kolay baş başa kalamıyordu. Kalktı, kapıya doğru boynu bükük yürüdü. Lizaveta Prokofievna bile acıyarak, "Bana bak Ardalyon Aleksandrovich, dur," diye arkasından seslendi. "Ne yapalım, hepimiz günahkarız. Vicdan azabının hafiflediğini hissettiğim zaman bize gel. Oturur, eskilerden konuşuruz, olmaz mı? Ben senden kat kat daha günahkarım. Şimdilik güle güle git, eğlenme buralarda." Prens babasının peşinden koşan kolyeyi durdurdu. "Gitmeyin. Çünkü bir dakika sonra pişmanlık duyacak. Şu anın etkisi yok olup gidecek." "Doğru," dedi generalin karısı. "Dokunma, yarım saat sonra gidersin yanına." Lebedev de söze karışmaya cesaret etti. "Böyledir işte. Ömründe bir kerecik doğru söylemek gözlerinden yaşlar getirdi." Lizaveta Prokofievna hemen ağzının payını verdi. "Duyduğuma göre sen de pek iyisin ya iki gözüm." Prens'te toplanan konukların birbirlerine karşı durumları yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Prens hanımefendi ile kızlarının gösterdikleri ilgiyi değerlendirmesini bilecek durumdaydı. Bugün onların gelişinden önce hastalığına ve vaktin geç olmasına karşın kendilerini ziyaret etmek niyetinde olduğunu hemen açtı. Lizaveta Prokofievna konuklarına göz gezdirerek bunu şimdi de yapabileceğini söyledi. Pek nazik, hoş bir insan olan Pitilsin çabucak kalktı. Lebedev'in bölümüne çekildi. Lebedev'i de götürmek istediği halde öbürü biraz sonra geleceğini söyledi. Varya o sırada generalin kızlarıyla konuşmaya dalmıştı. Ganya'da oda babalarının gitmesine çok sevinmişlerdi. Ganya'da hemen Pitisi'nin arkasından çıktı. Taraça'da kızlarının yanında Lizaveta Prokofievna'nın kendisini iki kere sert sert tepeden tırnağa süzmesine karşın şaşırmadı. Ağırbaşlılığını elden bırakmadı. Ganya'yı eskiden tanıyanlar onun çok değiştiğini düşünebilirlerdi. Bu hal Aglaya'nın hoşuna gidiyordu. Aglaya bazen başkalarının sözünü keserek yüksek sesle sert sert ortaya bir soru atardı. Şimdi de birdenbire öyle yaptı. "Şu çıkan Gavril Ardalyonovich miydi?" diye sordu. Evet oydu diye karşılık verdi prens. Az kaldı tanıyamayacaktım. Çok değişmiş. Hem de iyi bir değişiklik. Onun adına sevindim. Var ya hoşnut sevgiyle çok hastaydı diye açıkladı. Lizaveta Prokofievna sinirli bir şaşkınlıkla ve oldukça ürkekçe "Bunu da nereden çıkardın kuzum?" diye sordu. "Nereden geliyormuş o iyiye doğru değişiklik?" Lizaveta Prokofievna'nın sandalyesinin yanında ayakta duran Kolya birdenbire "Zavallı şövalyeden iyisi olamaz." dedi. Prens sertçe "Bence de öyle." diyerek güldü. Adelaide ciddiyetle "Ben de o görüşteyim." dedi. Hanımefendi konuşanlara şaşkınlıkla, öfkeyle bakarak "Ne zavallı şövalyesiymiş bu?" diye ayrı ayrı herkese soruyordu. Adelaide'nin kızardığını görünce öfkeyle ekledi. %100 bir saçmalık olmalı. Aglaé azamet ve kızgınlıkla "Şu gözleriniz şımarık çocuğun başkalarının sözlerini aktarışı ilk değil ki." dedi. Aglaé'nin her parlayışında sık sık olurdu bu. Görünüşündeki ciddilik ve sertliğe karşın çocuklara, haşarı öğrencilere özgü bir afacanlık sezilirdi. Bazen ona bakınca insan gülmemek için kendini güç tutardı. Gene de gülmelerine, nasıl gülebildiklerine, gülmeye nasıl cesaret ettiklerine akıl erdiremeyen Aglaé buna çok kızıyordu. Bu kez de ablalarıyla Prens Serçe'ye gülmüştü. Nedense kızaran Prens Lev Nikolayevich bile gülümsemişti. Kolya zafer kazanmış gibi kahkahalarla gülmeye başladı. Aglaé iyice kızdı ve güzelliği bir kat daha arttı. Ona utanmak, utanması yüzünden kendi kendine kızmak çok yakışıyordu. Sözleri değiştirerek anlatması ilk kez olmuyor ki. "Sizin söylediklerinizi tekrarlıyorum ben," diye bağırdı Kolya. "Bir ay önce Don Kişot'u gözden geçirirken zavallı şövalyeden iyisi yok demiştiniz. O zaman aklınızda kim vardı bilemiyorum. Don Kişot'tan mı, Yevgeni Pavlovich'ten mi yoksa başka birisinden mi söz ediyordunuz kim bilir? Herhalde birisini düşünüyordunuz." Lizaveta Prokofievna kızarak "Tahminlerinde çok ileri gitme bakalım," diye uyardı onu. Ama Kolya susmak bilmiyordu. "Yalnız ben mi? O zaman herkesin dilindeydi. Şimdi de öyle. Baksanıza, Prens Serçe'ye, Adelaide Ivanovna, herkes zavallı şövalyeden yana. Demek ki zavallı şövalyenin varlığı su götürmez bir gerçek. Bana öyle geliyor ki, Adelaide Ivanovna olmasa hepimiz çoktan zavallı şövalyenin kim olduğunu öğrenirdik." Adelaide güldü. "Benim suçum neymiş?" "Portreyi yapmak istemediniz. Suçunuz bu. Aglaé Ivanovna daha o zaman zavallı şövalyenin portresini yapmanızı rica etmiş, tablonun taslağını da anlatmış. Konuyu hatırlıyor musunuz? Ama siz istemediniz." "Nasıl yapardım? Kimi çizecektim? Anlatılana göre bu zavallı şövalye yüzünü örten çelik kafesi kimsenin önünde kaldırmıyordu. Yüzünü bilmediğimize göre kafesi mi çizecektik? Ola ki çok önceden adı konulmuş bu zavallı şövalyenin kimliğini yavaş yavaş anlamaya başlayan generalin karısı sinirlendi. "Hiçbir şey anlamıyorum. Ne kafesiymiş bu?" Onu en çok kızdıran Prens Lev Nikolayevich'in de şaşırarak küçücük bir çocuk gibi utanması oldu. "Öf, bu saçmalıkların sonu gelmeyecek mi? Anlatacak mısınız, anlatmayacak mısınız bu zavallı şövalyeyi? Yoksa anlatılmayacak kadar korkunç bir sır mı bu?" Hepsi gülmeye devam ediyordu. Sonunda Prens Serçe işi gürültüye getirmek için "Basit bir şey bu," dedi. "Rusça'da zavallı şövalye hakkında başı sonu olmayan tuhaf bir şiir var. Aşağı yukarı bir ay kadar önce bir gün yemekten sonra konuşup gülüşerek her zamanki gibi Adelaide Ivanovna'nın yapacağı bir tablo için konu arıyorduk. Biliyorsunuz, Adelaide Ivanovna'nın tablosuna konu bulmak hepimizin ortak amacı. İşte o zaman kimden çıktığını bilmiyorum, birisi zavallı şövalyeyi ortaya attı." "Aglaé Ivanovna," diye gene bağırdı Kolya. "Olabilir, ben hatırlamıyorum. Kimileri konuyu alaya aldılar, kimileri de bundan daha uygun konu olamayacağını, ancak zavallı şövalyeyi çizebilmek için herhalde belirli bir yüzün canlandırılması gerektiğini söylediler. Bütün tanıdıkların yüzlerini hatırlamaya çalıştık. Hiçbiri uygun düşmüyordu. Olay da öylece kapandı. Şimdi Nikolay Ardalyonovich'in bütün bunları yeniden nereden bulup çıkardığını anlamadım. O zaman hoşlandığımız, güldüğümüz bu konu şimdi çok ilgi çekici değil. Çünkü altında gene ters, küçük düşürücü bir densizlik var," diye atıldı Lizaveta Prokofievna. Utanması geçip kendini toparlayan Aglaé birden ağır, ciddi bir sesle, "Hiç de densizlik değil," dedi. "Tersine, ortada derin bir saygı var." Ayrıca Aglaé'nin her halinden bu şakanın gittikçe yayılmasının onu hoşnut ettiği anlaşılıyordu. Bu değişiklik onda prensin gitgide artan ve en yüksek dereceye varan utangaçlığının farkına vardığı anda olmuştu. Ya sersemler gibi gülüyor ya da durup dururken ortaya bir saygı çıkıyor. Çılgınlar, söyle bakalım bu derin saygı da nereden çıktı şimdi? Annesinin öfkeli sorusuna Aglaé aynı ağırbaşlılıkla karşılık verdi. Evet, derin bir saygı. Çünkü bu şiirde önce bir ülküsü olan, bu ülkeye inanan, inandıktan sonra da hayatını körü körüne o yola adayan bir insan anlatılıyor. Çağımızda kolay kolay rastlanmaz buna. Şiirde zavallı şövalyenin ülküsünün ne olduğu tam olarak açıklanmıyor. Yalnız bunun parlak bir hayalin, temiz güzelliğin simgesi olduğu anlaşılıyor. Hatta aşık şövalye boynuna eşarp yerine tesbih takıyor. Her ne kadar belirsiz, esrarlı bir işaret kalkanının üstüne çizdiği A-N-B harfleri varsa da. A-N-D diye düzeltti Kolya. Aglaé kızdı. Ben A-N-B diyorum. Böyle söylemek istiyorum. Ne olursa olsun zavallı şövalyeye göre kadının kim olduğu önemsizdi. Bu açıkça anlaşılıyordu. Seçtiğinin temiz güzelliğine inanması, sonra da ömrünün sonuna kadar önünde eğilmesi ona yetiyor. Kadın ileride hırsız da çıksa, şövalye yine ona inanacak. Temiz güzelliği uğruna mızraklar kıracaktır. Nasıl hayran olmazsınız buna? Şair belki temiz, soylu şövalyenin kişiliğinde ortaçağ şövalyelerinin platonik aşkını dile getirmek istiyordu. Tabii bütün bunlar sonunda zavallı şövalyeyi keşişliğe götüren bir takım ülküler. Açıkça söyleyelim ki böyle duygulara sahip olabilmek son derece önemli sayılmaktadır. Don Kişot'u kastetmiyorum. Zavallı şövalye, Don Kişot'un bir eşidir ama komik değil, ciddi olanı. Ben önceden zavallı şövalyeyi anlamaz gülerdim. Şimdi onu seviyor, soylu davranışları için ona saygı duyuyorum. Aglaé sözünü bitirdi. Ciddi mi konuştuğu, alay mı ettiği yüzünden belli değildi. Kendisi de soylu davranışları da saçmalık bence, dedi annesi. Saçmaladın sen kızım, tam bir konferans verdin. Bence hiç yakışmıyor sana bu, vazgeç böyle şeylerden. Ne şiiriymiş o dediğin, okusana. Mutlaka biliyorsun, ben de duyayım şu şiiri. Hayatım boyunca sanki bir ön seziyle şiirden nefret ettim. Ne yapalım prens, sabret azıcık. Sanırım sabretmek seninle benim alın yazımız. Prens Mışkin'e döndü. Hırslanmıştı. Prens bir şey söylemek istedi ama utangaçlığı geçmediği için beceremedi. Yalnız bu kadar önemli bir konferanstan sonra Aglaé hiç utanmış görünmüyordu. Üstelik sevinmiş gibiydi. Az önceki ağır ciddi tavırla ayağa kalktı.